Ayrım 11.
Sayfa 97. Savaş giderlerinin yükünü vergiye başvurup zenginlerin sırtına yüklemek istemeyen Girondenler hükümeti kağıt para çıkarıyordu sürekli. Asinyaların değeri birden düştü, bu da yaşam pahalılığını arttırdı. Ordunun yiyeceği için tarım ürünlerine el koymalar, hali vakti yerinde köylüleri buğdaylarını saklamaya götürdü. Kentlerin ve köylerin yoksul halk tabakaları ellerinde yiyecek satın alacak para olmadığı için açlığa mahkum durumdaydılar. 1792 sonbaharında konvansiyon halkın sefaletiyle ilgili yığınla dilekçe ve yakınma almaya başladı. Paris'te ve öteki kentlerde yiyecek için ayaklanmalar başladı. Halktan gelen öfkeliler diye adlandırılan, dağınık ve siyasal bakımdan da örgütlü olmayan bir grup, sansculottları alabildiğine etkilemeye başladı. Bu öfkeliler, onların başında Jacques Roux, Varlet, Leclerc, yiyecek maddelerine bir tavan fiyat konması konusunda aşağı halk tabakalarının istemlerini destekliyorlardı. Paris'te bir papaz yardımcısı olan Jacques Roux, varlıklılar aristokrasisine şiddetle karşı çıkıyor ve spekülatörlerle istifçilere karşı amansızca davranılmasını istiyordu. Varlıklılara karşı teröre başvurulmasını ilk isteyenlerden biri oldu o. Şöyle diyordu: "Bir sınıf ötekini acımasızca açlığa mahkum ettiğinde özgürlük bir hayalettir ancak. Zenginler ellerindeki tekele dayanıp hem cinsleri üzerinde ölüm kalım hakkına başvurduğunda eşitlik de öyledir." Yoksul mahalleler arasında pek çabuk tanınıp tutuldu. Komünün üyesi olarak Kordölyeler Kulübü'ne katılıyor ve konvansiyona hitapla cesur mesajlar kaleme alıyordu. Toplumu yeniden örgütlemeye ilişkin kimi ütopyacı tasarılar da yoksul halk tabakalarının daha adil bir rejim adına bulanık özlemlerini dile getiriyordu. Daha sonra Babeuf tertibine katılacak olan tanrısız ve materyalist Sylvain Maréchal, savaşın sonunda servetlerde eşitleştirmeye, zenginlerin bütün ayrıcalıklarını ortadan kaldırmaya gidilmesini istiyordu. Gracq Babeuf de devrim sırasında komünist düşüncelere yaklaşıyordu. Komünist ütopyaları şimdi yeni yeni farkına varıyoruz. O yıllarda Boissel, Chapuis ve başkaları geliştirmişlerdi. Yoksul halk tabakalarının umutlarını dile getiriyordu bunlar. Çoğu politik mücadelenin dışında tek başlarına kalmış hayalci komünistleri bir yana bırakırsak, Jacobenleri öfkelilerden ayıran önemli farklar görüyoruz. Gerçekten Jacobenler ve liderleri arasında yoksulların çıkarlarını bıkıp usanmadan savunanlar vardı. Ve onların içinde başta yine Mara'yı anmak yerinde olur. Ne var ki Jacobenler bütün olarak sosyal sorunlara olduğundan çok siyasal sorunlara çevirmişlerdi gözlerini. Başlarda yiyecek maddelerine tavan fiyat konması istemine, böylesi bir önlemi eski rejimin bir kokusu, iktisadi özgürlüğe bir engel olarak görüp karşı çıktılar. Öte yandan öfkelilere karşı güvensizliklerini de saklamıyorlardı. Ne var ki Jacobenlerin gücü halka kulak vermeleriydi. Halkın istemlerinin etkisi altında tavan fiyat konusundaki tutumlarını gözden geçirdiler. Önce Paris Komünü bu istemi desteklemeye başladı. Onu konvansiyondaki Jacobenler izledi. Konvansiyondaki Jacobenler tavan fiyattan yana çıkmakla öfkelilerle tek bir cephe oluşturmuş oluyorlardı. Girondenlere karşı mücadelenin mantığının bir sonucu da buydu. Cephelerde durum felaketti ama öyle de olsa Girondenler yurdu tehdit eden tehlikeyi unutup çabalarını Montanyarlara karşı mücadelede yoğunlaştırıyor, iç uyuşmazlıkları daha da bileliyorlardı. 1793 Nisan'ında parlamento dokunulmazlığını hiçe sayıp Mara'yı devrim mahkemesinin önüne çıkardılar. Ne var ki halkın dostunun davası suçlanan için tam bir zaferle sonuçlandı. Mahkeme Mara'yı haklı buldu ve halk konvansiyonun bulunduğu yere değin bir zafer alayıyla götürdü onu. 4 Mayıs'ta Girondenler konvansiyonda da başarısızlığa uğradılar. Konvansiyon üyelerinin çoğunluğu muhalefetlerini bir yana bırakıp buğday fiyatlarının ciddi bir düzenlemeye tabi tutulması konusundaki Jacobenlerin önerisine oy verdiler. Konvansiyonun oyladığı bu ilk tavan fiyat önlemi kaçınılmaz olarak başkalarını da çekti arkasından. Ürünlerin ticareti ve dağılımı da düzene bağlandı. Ne var ki bu başarısızlıklar Girondenleri yatıştırmadı. Devrimci Paris'e karşı birer tehdit yuvası halinde bütün yurda dağılıp ülkeyi başkente karşı ayaklandırmaya giriştiler. Gitgide karşı devrimci bir tutuma kayarak birçok kentte kralcılarla gerçek bir blok oluşturdular ve Lyon'da bir ayaklanmaya yol açtılar. 18 Mayıs'ta konvansiyonda komünün eylemlerini araştırmakla yükümlü 12 üyeli bir komisyon kurulmasını sağladılar. 5 yabancı ordunun Fransa'yı istila ettiği ve Cumhuriyet ordularının düşman önünde yüz geri ettiği bir sırada Girondenler başkentin devrimci örgütlerine bir darbe indirmeye hazırlanıyorlardı. Bir başkaldırı bu tasarıyı kısa kesti. Gerçekten 1793 yılında 31 Mayıs'la 2 Haziran arasında Paris Komünü'nün yönlendirdiği bir halk ayaklanışı Girondenlerin iktidarına son verdi. Konvansiyon 12'ler komisyonunu kaldırdı ve 2 Haziran'da Georges Couthon'un önerisi üzerine 29 Gironden milletvekilinin tutuklanmasını oyladı. Halkın başkaldırısı zafer kazanmıştı, iktidar Jacobenlerin eline geçiyordu. Jacobenlerin devrimci diktatörlüğü. Jacobenler Cumhuriyet'in dizginlerini en tehlikeli bir geçitten geçtiği sırada almışlardı ele. Kuzeyden güneye ve doğudan batıya aşağı yukarı bütün Avrupa'yı bir araya getiren karşı devrimci koalisyon orduları ülkenin bağrına doğru yürüyorlardı. Cumhuriyet'in orduları ise geri çekiliyorlardı. Vande'de ve kuzeybatı illerinde kralcı hareket gitgide genişliyordu. Zorunlu oturtmadan yakasını sıyırmasını bilmiş Jironden elebaşılar, Bordo'da ve güneyle güneybatı illerinde ayaklanmalar düzenlediler. Haziran ortalarında 83 ilden 60'ı baş kaldırmış durumdaydı. Konvansiyon ancak aç Paris'le dolayındaki bölgelerde iktidarını yürütebiliyordu. Cumhuriyet son günlerini yaşar gibiydi. Ne var ki Jacobenler tam bir devrimci direşkenlik ve kararlılıkla tehlikeyi göğüslemesini bildiler. 31 Mayıs'tan 2 Haziran'a değin süren başkaldırı günlerinde Robespierre şu sloganları ortaya attı. Tek bir irade gerekir ve bu irade ya cumhuriyetçi ya da kralcı olmalıdır. İç tehlikeler burjuvalardan geliyor. Onları yenmek için de halkla birleşmelidir. Halkın konvansiyonla bağışıklık kurması gerekir ve konvansiyon da halkın hizmetinde olmalıdır. Kısa ve özlü biçimde dile getirilmiş bu sözlerde bütün bir siyasal program yer alıyordu aslında. Jacobenler halkı yanlarına alarak tek bir irade yaratmaya koyuldular. Gün söz değil eylem günüydü, biliyorlardı bunu. Acımasız bir mücadeleydi bu ve dönüşü olmayan bir mücadele. Yurdu tehdit eden en korkunç tehlikeler birçok ilde patlak vermiş iç savaştan geliyor bize diye yazıyordu Mara ve şöyle bağlıyordu. Yurtsever partinin bu düşman komployu ezmesi gerekir ya da onun tarafından ezilmeli. Ancak nasıl toplanmalıydı halk ve tek bir irade nasıl kurulmalıydı? Yurtseverler Partisi'nden sayıca pek yüksek olan düşman klik ya da klikleri yenmenin yolu neydi? Jacobenler bu araçları bulmasını bildiler. Önce köylülerin istemlerini kabul ettiler. Zaferle sonuçlanan başkaldırının ertesinde 3 Haziran'da konvansiyon dışarıya kaçıp gitmiş olanların topraklarını 10 yıl içinde ödenecek biçimde parçalayıp satmada kolaylıklar getiren bir karar aldı. 10 Haziran'daki bir karar, senyörlerden geri alınmış bütün komün topraklarını kesinlikle köylülere veriyor ve komün halkından 3'te 1'inin istemi üzerine kişi başına dağıtılmalarını düzenliyordu. Son olarak 17 Haziran'da konvansiyon tüm feodal hak ve ödentilerin bir şey karşılığında olmadan kesinlikle sona erdiğini karara bağlıyordu. Bütün feodal belgeler yakılacaktı. Yakmayıp saklayanın cezası ise kürekti. Ne kurucu meclisin, ne yasama meclisinin, ne de Girondenci konvansiyonun devrimin 4 yılı boyunca yapamadıklarını Jacobenler 6 haftalık iktidarlarında gerçekleştirdiler. Feodal kalıpları kırıp parçaladılar ve köylülerin temel istemlerine yanıt verdiler. Köylülerin, özellikle de yoksul köylülerin toprak mülkiyetine ilişkin bütün dilekleri ancak bir bölümüyle yerine getirilmiş de olsa gerçek buydu. Jacobenler köylüleri feodal bağımlılığın yüzyıllar süren boyunduruğundan kurtardılar ve böylece büyük köylü yığınlarının desteğini kazandılar. Bu yığınlar o günden başlayarak Jacoben Cumhuriyet'in içeride ve dışarıda karşı devrimci güçlere karşı vereceği mücadelede güçlü bir dayanağı olacaklardır. Bunun gibi yine tam bir hızla 2 haftada Jacobenci Konvansiyon yeni bir anayasa hazırlayıp oyladı. Halkın toplanması ve birliğinin siyasal tabanı olacaktır bu. Gerçekten 1793 Anayasası, 1791 Anayasası'ndan alabildiğine farklıydı. 18. ve 19. yüzyılların bütün anayasaları içinde en demokratik olanı bu oldu. Anayasa, Rousseau'nun siyasal düşünceleri üzerine kuruluydu. Halkın özgürlüğü, eşitliği ve egemenliği ilkeleri, Robespierre'in kaleminden çıkmış yeni insan ve yurttaş hakları bildirisinde kısa ve özlü biçimde dile getirilmişti. 1793 Anayasası, Fransa'da Cumhuriyet rejimini kuruyordu. Bu cumhuriyetin en yüksek yasama organı 21 yaşını bitirmiş erkek yurttaşlarca bir yıllığına seçilen yasama meclisiydi. Meclisin kabul ettiği kanun tasarıları ayrıca ilk meclislerin inceleme ve uygun bulmasına tabi tutuluyordu. Yürütme konseyi 24 üyeden oluşuyordu. Bu üyeler de ilk meclislerin belirlediği adaylar arasından yasama meclisince seçiliyorlardı. Ve her yıl yarısı yenilenebilir durumdaydı. Yeni anayasa Ağustos'ta halkın oyuna sunuldu ve oyların pek büyük çoğunluğuyla kabul edildi. Konvansiyonun komiserleri Haiti'de köleliğin kaldırıldığını ilan ettiler. Bu da baş kaldıran kölelerin şefi Toussaint Louverture'ün katılmasını sağladı. Bu şef 1801'de adanın bağımsızlığını ilan edip yöneticisi oldu. Ne var ki 1802'de Fransız birliklerince tutuklanıp Fransa'ya sürülecektir. Anayasanın kabulü halkın konvansiyonun çevresinde toplaşmasını ve birliğini pekala sağlıyordu. Ne var ki Jacobenlerin devrimci olgunluğu böylesi demokratik bir anayasanın hazırlanmasında kendini belli etse de anayasa kabul edildikten sonra onu uygulamamak gibi bir eksiklik de gösterdiler. Bu tutarsızlık Cumhuriyet'in 1793 sonbaharındaki durumuyla açıklanabilir ancak. Nasıl? 1793 yazı boyunca ülkede siyasal durum gitgide kötüye gidiyordu. Müdahaleci orduların saldırısı Paris'i tehdit ediyordu. Cumhuriyet'in varlığı bile tehlikedeydi. Girondenler, Föyanlar ve kralcılarla işbirliği içinde yapabildikleri her yerde ayaklanmalara yol açıyorlardı. Karşı devrim baş kaldırmıştı. 13 Temmuz'da Mara'yı Girondenlerin ateşli bir yandaşı olan Charlotte Corday hançerledi. 3 gün sonra kentin Jacoben lideri Charlier Lyon'da idam edildi. Birkaç ay önce de Jacoben şefler içinde en soylulardan biri Le Pelletier de Saint-Fargeau karşı devrimci terörün darbeleri altında yere yığılmıştı. İktisadi durum, özellikle yiyecek maddelerindeki bunalım, Paris'te ve öteki kentlerde alabildiğine vahimleşmişti. Asinyalar sürekli düşüyordu. Ürünlerin fiyatı yükseliyor, yoksulların edinemeyecekleri bir hal alıyor. Kentin yiyecek içeceği çaptan düşüyor, ekmek azalıyordu. Paris'te ve öteki kentlerde kıtlık yerleşiyordu. 1793 Nisan'ında kurulan ve Danton'un yönettiği Ulusal Selamet Komitesi bu kritik günlerde gerekli kesinliği ve girişimi gösteremedi. 10 Temmuz'da konvansiyon komitede değişikliğe gitti. Danton ve yakın arkadaşları tasfiye edildiler ve Robespierre'in dostları ve düşünce arkadaşları Saint-Just ile Couthon girdi yerlerine. Robespierre ise 27 Temmuz'da komiteye katıldı. Onu Ağustos'ta Lazare Carnot ile Eylül'de Collot d'Herbois ve Bio Varen izlediler. Komite bunlar dışında Barere, Jambon Saint-André'yi, Robert Linde'yi, Prieur de la Marne ile Prieur de la Côte d'Or'u da barındırıyordu. Komitenin içeriği 1794 Temmuz'unun sonuna değin değiştirilmedi. İki görev vardı komitenin önünde. Askeri durumu tersine çevirmek ve Cumhuriyet'in zaferini sağlamak. Bu iki görevin de üstesinden gelmeyi başardı ve Ulusal Selamet Büyük Komitesi olarak geçti tarihe. Sınıf mücadelesinin sertliği barışçı yoldan demokratik değişmelere yer bırakmıyordu. Karşı devrimci terör, devrimci bir terörle bastırılabilirdi ancak. 1 Ağustos'ta Ulusal Selamet Komitesi'nin raporuna dayanarak konvansiyon bir seri bastırıcı kanunlar kabul etti. Eski Kraliçe Marie Antoinette devrim mahkemesinin önüne çıkarıldı ve ölüme mahkum edildi. Charlotte Corday de giyotine yollandı. Daha önce 27 Temmuz'da sansküllotları hoşnut kılmak için konvansiyon spekülatörlerle istifçilere karşı ölüm cezasını kabul etmişti. Karşı devrime karşı mücadeleyi yüklenmiş olan Ulusal Selamet Komitesi rolünü iyi oynuyordu. Ne var ki yatıştırma önlemleri yalnız başlarına yeterli değillerdi. Dört bir koldan saldırıya geçmiş Avrupa koalisyon ordularını durdurarak aracı hem de hızla bulmak gerekiyordu. Ama nerede bulunacaktı insanlar? Cumhuriyet ordusu için güçler nasıl sağlanmalıydı? Bu sorulara yanıt veren önce halk kitleleri oldu. Kitle halinde askere alma ilk meclislerde doğdu. Ulusal Selamet Komitesi halkın gizli katlarından gelen bu girişime sarıldı. 23 Ağustos'ta Ulusal Selamet Komitesi'nin önerisi üzerine konvansiyon bütün ülkede genel seferberliğe karar verdi. Bu andan başlayarak düşmanın Cumhuriyet topraklarından kovulmuş olacağı güne değin bütün Fransızlar sürekli olarak ordu hizmetindedirler. Halk tarihte benzeri az görülür biçimde selamladı bu kararı. Yerden bitercesine alayların ve taburların bittiği görüldü. İlk çağrı rekor sayılacak bir süre içinde 500 bin askeri bir araya getirdi ve 1794 yılının başlarında koalisyon güçlerinin karşısında iyi donanmış 14 ordusu vardı. Devrimin öne çıkardığı yeni generaller devrimci orduların komutasını üstlendiler. Eski bir tavla uşağı olan Lazare Hoş, tümen komutanlığına değin yükseldi ve 25 yaşındayken ordular komutanı olarak atandı. Daha önce küçük bir tacir olan Jourdan, görevine assubay olarak başladı. 31 yaşındayken de Kuzey Ordusu komutanlığına getirildi ve düşman ordularına karşı Fleurus'te kesin bir zafer kazandı. Efsanevi bir cesarete sahip olan ve 25 yaşında öldürülen General Marceau, orduya girmeden önce sıradan bir noter katibiydi. Devrim halktan gelen yeteneklere bütün kapıları ardına değin açıyordu. Bir dülgerin oğlu olan Kleber, eski bir kaçakçı Massena, bir hancının oğlu Murat, bütün bu insanlar Cumhuriyet ordusunun ünlü komutanları oldular. Savunmanın ve askeri harekatın örgütlenişi Ulusal Selamet Komitesi'nin iki üyesinin genel yönetimine bırakılmıştı. Bunlar da ünlü matematikçi Lazare Carnot ile Robespierre'in arkadaşı 26 yaşındaki Saint-Just'tü. Ne var ki devrimin sayısız düşmanlarına karşı zaferi yalnız savunmanın örgütlenişine bağlı değildi. Savunma da sıkı sıkıya siyasal sistemin bütüne, kitlelerin devrime doğrudan katılımına bağlıydı. Gerçekten yenmek için bütün Fransa'yı düşmana karşı silahlı mücadelenin içine atmak gerekiyordu. Kitle halinde askere alma ile ilgili 23 Ağustos tarihli kararın anlamı buydu. Ne var ki daha baştan sert bir merkezileşmeye başvurmadan, güçlü ve otoriter bir iktidar olmadan Cumhuriyet'in savunmasının örgütlenemeyeceği anlaşıldı. İçerideki karşı devrim bu yoldan ezilebilirdi olsa olsa. Böylece yaşamın kendisi Jacobenleri devrimci diktatörlüğe götürdü. Konvansiyon ve özellikle Ulusal Selamet Komitesi hiç de anayasal olmayan görevler ve haklar üstlenmeye başladılar. Konvansiyon yasama ve yürütme güçlerini elinde toplarken komite sınırsız yetkili devrimci bir hükümetin haklarıyla donanıyordu uygulamada. Her ikisi de otoriterliklerini gitgide arttırarak yaşama istenilen yönü vermek için her alanına müdahale ediyorlardı onun. İktidarın yeni bir örgütleniş biçimiydi bu. Kitlelerin devrimci eylemlerinden doğmuştu ve yaşamın kendisi dayatıyordu. Devrimci bir diktatörlüktü bu. Tarih kitaplarında Jacobenlerin devrimci diktatörlüğü kimi zaman demokrasiye, özellikle de Sansculottların demokrasisine zıt bir şey gibi gösterilir. Güçlükle kabul edilebilecek bir yorumdur bu. Bize göre Jacobenlerin devrimci diktatörlüğü hiç de demokrasiyle zıtlaşmıyordu. Tersine özünde devrimci demokratik bir diktatörlüktü bu. Nasıl mı? Gerçekten Jacobenlerin iktidarı sert bir merkezileşmeyle, tabanda en güçlü biçimiyle halk girişimini birbirine bağlıyordu. Devrimci hükümet yani konvansiyonla Ulusal Selamet Komitesi halkla sürekli ilişki içindeydi. Ona dayanıyor ve sesini dinliyordu. Devrimci hükümet her etkinliğinde devrimci komitelere ve halkçı derneklere dayanıyordu. Fransa'daki bütün komünlerle kent seksiyonlarında seçilmiş olan 12 üyeli devrimci komiteler, kitlelerin devletin oluşumuna katılımının en geniş biçimi oldu. Yüz binlerce insan onların aracılığıyla ülkenin siyasal yaşamında yerlerini alıyorlardı. Yerel belediye organları da halkın siyasal örgütlenişinde büyük rol oynuyorlardı. Halk dernekleri, kulüpler, özellikle en önemlisi ve dallanıp budaklanmışı Jacoben Kulübü de böyleydi.